90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Stüdyo podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 94. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 8 Haziran 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 10 Haziran 2022 Cuma. Hazırsanız yeni bölüme geçiyoruz. Yine çok konu birikti. Gazetelerin hafta sonu ekleri tadında bir zenginliğimiz var. Bu kaydımızda da haber turuyla başlayacağız. Podcast dünyasından ilginç bir haberle devam edeceğiz. 2 haftadır izlenme rekorları kıran Stranger Things dizisinden bahsedeceğiz. Bir de buna bak da ilginç bir önerimiz var. Bölümün en sonunda da her zaman olduğu gibi istek parçamız. Özgür İnceoğulları ve yaz mevsiminin neşesini yaşamaya başladığı belli olan, doğum günü yaklaşan ve yaz gelse de 100. bölümümüz için karınca gibi çalışmaya devam eden Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Of, bir cümlede ne kadar sorumluluk yükledin bana. Ben şimdi şeye mi çalışıyorum? 100. bölüme mi çalışıyorum?
Çalışıyorum.
En son o şu an.
Çalışmıyor musun?
Ya çalışıyorum tabii, yani o hayallerim var. Hayallerim her zaman var da daha pratikte hani şu şudur bu budur gibi bir ilerleme kaydedemedim. Neyse onu geçelim. Evet, 100. bölüm için bir şeyler var kafamızda. Doğum gününe daha çok var. Yaz mevsiminin bende bir şirinliği geldi mi, bana bir sempatikliği oturdu mu? Henüz böyle bir şey yani durum yani. Geldi geliyor ama tam değil.
Bilmiyorum, ben ekrandan görüyorum seni şu anda ve yüzün gülüyor, neşen yerinde.
Yaz sıcak severim, ben yaz adamıyım, bunu bilirsin. Evet. Yaz çocuğuyum ben. Sıcak severim, soğuğu hiç sevmem, kat kat giyinmekten nefret ederim. Şortu, tişörtü, terliği, ayak neyse giyip böyle az parça kıyafetle çıktığın ortamları severim. Çok sıcak beni çok etkilemez. O yüzden aslında evet, benim sevdiğim zamanlar geldi, onu kabul ediyorum. Ama daha tam böyle tatil şeyine giremedim yani. Evet, yaz tatili başladı falan, o durum değil daha yani. Daha yaz şarkısı çıkmadı ortaya daha. Dur.
Demet Akalın'dan gelmedi mi veya Serdar Ortaç'tan?
Yok, daha gelmedi. Serdar Ortaç yapmadı mı şarkı ya geçen? Bilmiyorum. Neyse, şimdi çok şey yapmayalım. O kısma girmeyeyim ama daha henüz yok.
Bu arada Tarkan'ın geçecek şarkısının şeyi çok çabuk geçmedi mi ya?
Evet, o böyle bir dönemsel bir rüzgar yaptı ve belki konjonktürle de tabii çok alakalıydı. Ama belki mesela şey olabilir, böyle bir seçim meçim falan satma haline girilirse o geçecek falan tekrar girebilir. Ama tabii bir şarkı olarak, yani böyle bir İşte uzun vadeli bir şarkı olarak durmadı. Çok çabuk söndü. O konuda katılıyorum.
Hızlı geçti.
Hızlı geçti. Aynen öyle. Zaman hızlı geçiyor Özgür. Zamanın hızlı geçtiğini anladığımız, böyle baktığımız zaman anladığımız iki isim var. Bu iki isimle ilgili haberlerim var. İkisini de çok seviyorsun sen aslında. Biraz hem bu haftayı ben bir sana bir toparlayayım. Yani çok öyle ahım şahım, çok acayip şok edici haberler falan olmadı ama birkaç tanesi böyle geride kalsın istemem. Seninle de paylaşmak isterim, izin verirsen.
Tabii ki, bekliyorum.
Hangisiyle başlayayım? Kadınla mı, erkekle mi?
Kadın.
Tamam. Madonna ile başlıyorum. Şimdi Madonna bir kendi biyografisini yazmaya başladı. Bunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İşte sosyal medya paylaşımları yaptı. Bununla ilgili röportajlar verdi. Kendi biyografisini yazıyor. Dolayısıyla bunu bir de filme çekeceğini biliyoruz. Amy Pascal'la çalıştığını da biliyoruz prodüksiyon için. Yani iyi bir şey için yola çıktığını biliyoruz. Ama hepimizin kafasındaki soru işareti şuydu. Tamam, güzel. Eli kalem tutan bir ekip var etrafında, bir şey çıkacak. Peki Madonna'yı kim oynayacak? Yani Madonna'yı kim oynayacak sorusunun cevabı için tahminlerimiz de vardı. Biz radyo programında bir tahminde bulunmuştuk. Bir iki tahminde bulunmuştuk ki onlardan bir tanesinin bugün tutmak üzere olduğunu öğrendim. Hatta sana da sorayım böyle kısa olarak. Sence Madonna'yı kim oynamalı?
Ya ben bu haberi okudum.
Tamam.
Dolayısıyla bana sorma.
Tamam, sana sormuyorum o zaman. Sorumu geri alıyorum, cevabı veriyorum. Julia Garner. Julia Garner kim? Ozark'ta veya Inventing Anna'da müthiş performans çıkaran, o böyle kıvırcık kıvırcık saçlı, kısa saçlı, kısa sarı kıvırcık saçlı olan oyuncu. Çok da başarılı bir oyuncu. Bence çok da yerinde bir seçim olur. Daha kesinleşmedi tabii. Bu bir teklif olarak ortada var. Bununla ilgili görüşmeler var ama %100 Madonna'yı Julia Garner oynayacak durumu söz konusu değil ama o kadar çok merkezde ve yerde çıktı ki karşıma bu haber. Ben olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi zaten öyle bir durum ki bundan sonra kim gelirse Julia Garner kadar hoşuna gitmeyecek insanların. Çünkü konuşulan isimleri de aşağı yukarı biliyorum. Julia Garner kadar parlak olmayacak. Sen ne diyorsun seçime?
Bence güzel bir seçim. Yani onların ikisinin yan yana fotoğraflarını gördüm ben. Bayağı benzettim.
Evet, özellikle o ilk dönem Madonna şeyine çok benziyor. Hallerine. Peki diğer habere geçelim. Diğer haberde aslında bir kayıp kayıtla alakalı ama biz o kaydı zaten bilmiyorduk, kayıp olduğunu da bilmiyorduk. Ne zaman ki Brian May bir açıklama yaptı, vay be dedik. Queen'in kayıp kayıtları. Şimdi şöyle 1988 yılı Queen işte kayıtlara başlıyor, bir albüm kaydediyorlar, The Miracle albümü. Hemen sonrasında da çıkarıyorlar 13. stüdyo albümü. Şimdi bu albüm için 12 tane şarkıyla albümü çıkarıyorlar ama 12'den daha fazla kayıt yapıyorlar. Ama bu kayıtların işte 12'den kalanını kullanmıyorlar. Ve yıllar sonra Brian May aslında Roger Taylor'la beraber bu kayıtları biraz değerlendirmek istiyor. Ama bakıyor ki kaliteleri çok kötü, toparlamak mümkün değil ve unutuyor. Bayağı bir uzun süre unutuyor. Ve sonra geçtiğimiz yıl mühendislerle, yani ses mühendisleriyle tekrar bu kayıtlar ele alınıyor ve bir bakılıyor ki aslında iş toparlanabiliyor. Böylece aslında grubun elinde yepyeni demeyeyim ama hiç duymadığımız Freddie Mercury vokalli Queen kayıtları oluyor. Ve onlar da diyorlar ki biz bunları kendimize saklamayalım, bir albüm olarak çıkaralım. Albüm Eylül ayında çıkacak. Hatta tam tarihi 9'du galiba. 9 Eylül'de çıkacak. Neredeyse yeni bir Queen albümü diyebiliriz. Çünkü hiç duymadığımız şarkılar ve tertemiz Freddie Mercury vokalleriyle bence son derece heyecan verici, iyi dönemlerinden bir tanesinde kaydettiği şarkıları dinleyeceğiz.
Müthiş bir haber. Hakikaten müthiş bir haber. Queen hayranları için böyle şey gibi oldu. Nasıl diyeyim? Büyük ikramiye gibi oldu. Eminim de güzel şeyler çıkacaktır. Belki bütün albüm çok güzel olmasa da içinden kesin iyi şeyler çıkacaktır. Müthiş bir haber.
Ya kesin. Hatta keşke o süreci böyle bir video falan çekip gösterseler. Yani o mühendisler nasıl çalışmışlar kayıtlar üzerinde. Çok da merak ediyorum.
Bu arada Queen'den söz ettin. Ben de gerçek Queen'e geleyim. Daha önceden de bahsetmiştik. Kraliçenin jübilesinden, platin jübilesinden bahsetmiştik. Hatta bunun için bir Sex Pistols parçasının tekrar piyasaya çıktığından söz etmiştin sen. Şimdi platin jübile tabii büyük bir olay. Yani neredeyse 1000 yılı aşkın, belki 1200 yıllık Britanya monarşisinin en uzun süre tahtta kalan ismi, 2. Elizabeth'in 70. yılı kutlanıyor. 1952'de kraliçe oluyor ve işte yıl 2022, 70 yıl dile kolay, gerçekten çok uzun bir süre ve bu tabii ki uzun süredir kutlanan bir olay. Ve geçtiğimiz cumartesi günde bir parti verildi. Buckingham Sarayı'nın hemen önünde bir parti verildi. Büyük kalabalık bir partiydi bu. Daha doğrusu bir konser parti diyelim. Ve bu BBC'den yayınlandı. Yaklaşık 12-13 milyon kişi bunu canlı olarak izledi ki İngiltere'nin en çok izlenen programı oldu. BBC One tarafından yayınlandı. Şöyle oldu. Başlangıçta bir önceden kaydedilmiş bir sketch yayınlandı. Sketch'te Kraliçe 2. Elizabeth'i görüyoruz. Ayı Paddington'la birlikte konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Hatta ikisinin de çantasında sürekli yedek olarak bir reçelli sandviç olduğunu öğreniyoruz. Ondan sonra konuşma devam ediyor. Ve konuşma devam ederken bir anda bunlar çay içiyorlar böyle masada. Bir anda kaşıklarını fincanlara vurmaya başlıyorlar. O bir ritme dönüşüyor. Ritim bir anda We Will Rock You'ya dönüşüyor. Ve ondan sonra da Queen sahne alıyor. Queen sahne alıyor ve tabii ki konser başlıyor. Parti başlıyor. Partiye ne yazık ki kraliçe katılamıyor. Bazı problemleri var. Sağlıksal problemleri var. Queen'in dışında da tabii büyük isimler vardı partide. İşte bunların arasında Diana Ross'u sayabiliriz. Diana Ross anladığım kadarıyla ailenin çok sevdiği bir sanatçı. O da bu sebeple katılmış partiye, konser vermiş. Dolayısıyla büyük bir işti, büyük bir partiydi. Zaten İngilizler bunu iyi yapıyorlar. Bunu 2012 olimpiyatlarında da, Londra olimpiyatlarında da hissetmiştik zaten. Hem açılış hem kapanış seremonileri çok güzeldi. Orada da hatırlarsan 2. Elizabeth'in bir skeçi vardı. Bu sefer James Bond'la bir skeçi vardı. Hatta işte birlikte saraydan helikoptere biniyorlar. Wembley'e geliyorlar. Orada atlıyorlar şeyden. Paraşütle atlıyorlar helikopterden. Güzeldi hakikaten. YouTube'da var hatırlamak isteyenler için. Onun bile üstünden 10 yıl geçmiş. Böyle bir parti vardı. Çok konuşuldu, çok izlendi. Hani Queen'den gelince aklıma bir anda geldi, onu anlatmak istedim.
Ya ben de biraz seyrettim aslında bölük pörçük, ama tabii ben genelde yine seyrederken hem vay be yani ne kadar uzun süre tahta kaldı dedim. Sonra tabii bunların baktım sağına soluna, bunların hangisi kral olabilecek acaba diye düşündüm herkes gibi. Dedim ki Charles'ın pek herhalde şeyi yok yani. Hatta Charles yani bilmiyorum şeyden bile yaşlı gözüküyordu. Kraliçeden bile yaşlı gözüküyordu. Tekrar ona gelir mi? Bir anda dedim ki belki kraliçe şey yapar. Ya tamam hadi sen de bir iki sene kral ol artık falan yapabilir. Sonra öbür taraftaki küçüklere baktım. Onlardan bir tanesi kesin kral olacak. Zaten babaları orada falan. Ben biraz o gözle, o balkondaki durumu o gözle seyrettim. Ne olacak gelecekte? Kral kim olacak? Ama tabii çok kalabalıktı. Çok da özel gösteriler de yapıldı. Bu arada tabii ki hani bu haftanın bu genel olarak neşeli gündemi yanında bence şeyi de unutmayalım. Bizim kuşak için önemli bir isim. Bon Jovi grubunun kurucularından Alec John Such hayatını kaybetti. 70 yaşında hayatını kaybetti. Yani şöyle söyleyelim, Bon Jovi'nin ilk 5 albümünde vardı ki bunlar arasında efsane Slippery When Wet ve şey New Jersey albümleri var. Yani Bon Jovi yapan albümlerin çoğunda aslında bas gitarı o çalıyordu. Kuruculardandı dediğim gibi. Bu da yani şoke eden bir ölüm herkesi. Grup bir açıklama yaptı kendi sosyal medya hesaplarında. Geçen hafta söylediğim gibi, Andy Fletcher'ın kaybında söylediğim gibi, yani bunları yakından görmüş, seyretmiş, dinlemiş olan bizim kuşak için bu ölümlerin hepsi sarsıcı. Bu da bu haftanın önemli olaylarından bir tanesiydi. Saygıyla anıyoruz.
Uçicim, bazı arkadaşlar bana zaman zaman soruyorlar. Eminim bu soru sana da geliyordur. Podcast yaptığın için para kazanıyor musun diye bir soru.
Tabii.
Biliyorsun insan doğasında vardır bu, etrafındakilerin böyle kazançlarıyla ilgili merak. Gerçi bazı kültürlerde de mesela gelir gibi, işte maaş gibi ya da genel olarak para gibi konulara girilmez. Ayıptır. Neyse, kimseyi tabii ki ayıplamıyorum da. Başa sarayım. Podcast'ten para kazanıyor musun diye soruyorlar. Benim cevabım hayır, kazanmıyorum. Kazanmıyoruz oluyor. Sonuçta para kazanılabilecek bir iş bu. Podcast'in içine işte spot reklam alabilirsin ya da konular içinde bir markadan bahsedilebilir, marka işbirliği olabilir vesaire. Peki platformlar bir ödeme yapıyor mu? Yani işte vaktiyle bahsetmiştik YouTuber'lardan, hatırlarsın. YouTube'da bir video paylaştın, işte onu milyonlar izledi, milyonlar tarafından izlenen bir video yaptın. YouTube videonun başında, ortasında reklam aldı diyelim ki, o gelirleri videonun sahibiyle paylaşıyor. Hı-hı. Peki podcast'in dinlendiği platformlar, işte Apple gibi, Spotify gibi platformlar dinleme üzerinden podcast yapımcılarına ödeme yapıyor mu? Şimdi neden bunları anlatıyorum? Bir yere gelmek istiyorum. Geçenlerde ilginç bir haber vardı. Eminim senin de dikkatini çekmiştir podcast'te çok kafa yoran bir kişi olarak. Şimdi Spotify ve Apple'daki podcast listelerinde son zamanlarda yeni tarzda podcast'ler çıkmaya başladı. Şimdi bu podcast'lerde sadece ve sadece beyaz gürültü var. İsimleri de genelde şu şekilde, işte sakinleştirici beyaz gürültü, rahatlatıcı beyaz gürültü veya işte ne bileyim derin uyku sesleri gibi böyle isimler var. Şimdi önce bir bilgiyi paylaşayım. Yani gerçi herkes biliyordur ama nedir bu beyaz gürültü, nedir? White noise, İngilizce olarak da söylemek istersek. Beyaz gürültü kulağımızın algılayabileceği tüm ses frekanslarının birleşimidir. Hani nasıl şey vardır, beyaz ışık vardır, o tüm renkleri içerir. Beyaz gürültü de tüm ses frekanslarını içerir. Örneğin mesela saç kurutma makinesini aç, onun sesi beyaz gürültü, yani bu özelliğe sahiptir. Ben saç kurutma makinesinin sesini sevmem, bana doğadan örnek ver dersen de mesela şelale sesi böyledir. Yani bu klasmana girer. Şimdi özellikle de hani uyuyamayan bebeği olanlarda şu şekilde gündeme gelir bu konu. Bazı bebeklerde sancı olur, gaz sancısı olur. Bebek uyuyamaz hani. Sonra işte basarlar beyaz gürültüyü. Bebekler gazımazı unuturlar. Böyle hani hatta bazı anne babaların videolarını görmüşsündür. Saç kurutma makinesini çalıştırırlar bebek uyusun diye. Sakinleşir bebek, mışıl mışıl uyur. Şimdi sadece bebeklerde de değil bu etki aslında. Bazen mesela benim zaman zaman kulak çınlaması sorunum oluyor. Ben bilmiyorum sende var mı? Mesela doktorla görüştüm ve doktorun önerisi de beyaz gürültü oldu. Dedim ben nereden bulacağım? Hani beyaz gürültüyü de dinleyeceğim. Açtı kadın cep telefonunu bana. Dedi ki uygulamalara bir bak. Uygulamalara girdi. Dedi tonlarca uygulama var. Yükleyin dedi birini. Açın beyaz gürültüyü. Bakın keyfinize. Yani o sizi zaten o tarafa yönlendirecek. Kulak çınlamasını falan unutacaksınız. Tabii biraz abartarak anlattım ama yani keyfini çıkartacak bir durum yok ortada. Neyse, podcast konusuna geri dönüyorum. Şimdi bir takım beyaz gürültü podcastleri var ve bunu koyuyorlar işte Spotify'a, Apple'a falan filan ve bir şekilde bunlar orada duruyor. Kim bunu yapanlar? Genelde bağımsız yapımcılar yapıyor. Mesela senin benim gibi böyle bir network'e bağlı olmadan bu işi sürdürenlere ait bunlar. Genelde de Amerikalılar. İşin ilginç tarafı çok para kazandıklarını ifade ediyorlar. Mesela gerçek bir örnek vereyim. Todd Moore diye bir Floridalı bir kişi var. Normalde daha önceden siber güvenlik alanında çalışıyormuş. İşinden ayrılmış. Sonra 2009'da tam zamanlı olarak White Noise diye bir uygulamaya odaklanmış. Yıl 2009 diyorum bak. O zamandan uyanmış bu işe. Aradan 10 yıl geçmiş, 2019'da Spotify'ın ücretsiz podcast barındırma yazılımı Anchor'ı kullanmış. TM Soft's White Noise Sleep Sounds diye bir podcast yayınlamış. Verilere göre bu podcast günde yaklaşık 50 bin kez dinleniyormuş. Anchor veya işte Spotify diyelim. Todd Moore'a yaklaşık ayda 18 bin dolar ödeme yapıyormuş. Sadece bu podcast için. Yine 2019'da bir başka Amerikalı, yine bir başka örnek vereyim. Brandon Reed diye bir adam bu. Bunun şeyi daha masum. Konusu bebeği uyuyamıyor adamın ve ona dinletsin diye, yani kolaylık maksadıyla Spotify'a beyaz gürültü yüklüyor. Sadece kendi huzuru için. 3 yıl sonra yüklediği o kayıt günde 100 bin kişi tarafından dinleniyor. 4 ayrı kıtada Spotify'ın podcast listesinin zirvesine çıkıyor. Adam diyor ki insanlar dinlesin diye bir amacım falan yoktu diyor. Yani sadece kendi bebeğim uyusun diye ben oraya yükledim, bana kolaylık olsun diye. Yani bu beyaz gürültü hayranları son derece sadıkmış bu arada, onu anlamış olduk. Bir keresinde bir frekansı değiştirmiş bu adam, Brandon Reed dediğim adam. Bir parçanın bir frekansını değiştirmiş. Sonra bir dinleyici aramış bunu, demiş ki ne olur Allah aşkına şu sesi değiştir. Bebekler uyuyamıyor diye yalvarmış adama ve o yüzden de değiştirmek zorunda kalmış. Yani white noise işinde de güzel gelir varmış, onu anlamış olduk Burçin'cim.
Evet, biraz geç anladık o zaman. Şöyle söyleyeyim, bu ben saç kurutma makinesiyle ilgili ciddi geçmişim var. Yani ben de işte çocuk büyütürken ondan çok faydalandım ve bir gün şöyle bir şey oldu. Baktım böyle işte, ya bir kere garantiliydi. Onu ne zaman açsam bir şekilde uyuyordu. Mucize gibi bir şey. Düşünsene yani, bebek ağlıyor, bir şey yapamıyorsun. Altı bilmem ne şu bu. Baktım böyle bir tık tıklamaya başladı benim kurutma makinesi. Dedim bu giderse ben ne yapacağım? Nasıl bir kabus? Düşünsene yani, bozulursa bittim. Hemen tabii akıllıyız ya, ne yaptım? Açtım cep telefonunu, başladım kayda almaya. Sesi kaydettim yani kurutma makinesinin. Ve bir gün sonra da gitti gerçekten. Tı etti, bitti. Hemen çıkardım telefonu, telefondan luplaya ben yine şeyi dinlettim. Kurutma makinesinin sesini dinlettim. Demek ben o zaman bu sesi Spotify'a verseydim. İşte yine kaçan balık, evet, büyük olur değil mi?
Ayda 18 bin dolar diyorum.
Kaç? Ayda 18 bin. Vay. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Bu doğal sesleri vesaire, bunlarla ilgili çok enteresan. Mesela tam da bu denk geldiği için söyleyeyim. Bir podcast önermek isterim. Ben Öyle Düşünmüyorum diye bir podcast var. Eskişehirli iki kişi galiba biri doktor yanlış hatırlamıyorsam ve bunlar podcastlerini farklı farklı doğal yerlerde çekiyorlar ve aslında oradaki sesleri de kendilerine bir background olarak kullanıyorlar. İşte bir gün bir şelalenin yakınında, bir gün bir işte rüzgarlı bir ortamda. Çok enteresan bir format. Gelişmeye çok müsait bir format. Onlar da böyle sesle oynuyorlar. Bu senin dediğin bana biraz onu hatırlattı. Ben öyle düşünmüyorum diye bir podcast buradan da tavsiye etmiş olalım.
Senin bu söylediğin de bana Bir de Buna Bak'ı hatırlattı. Geçtiğimiz bölümde atlamıştık. Daha doğrusu Mor ve Ötesi konserini anlatmak için, ona daha fazla zaman ayırabilmek için Bir de Buna Bak'ı bilerek yapmamıştık. Dolayısıyla eğer senin için de uygunsa, hazırsan böyle bir öneriyle geldiğin için, ben de bir öneri yapmak istiyorum. Ve Bir de Buna Bak diyorum.
Hazırım.
O zaman jingle'ı gir.
Çoktandır girmedim ya sesim şimdi biraz. Bir de buna bak bak bak. Bir de buna bak bak. Biraz yani doom metal.
Ne falan. Metal?
Doom. Neyse tamam.
Peki. Peki. Bir de Buna Bak'ı geçen bölümde dinlendirdiğimizi söyledim. Bu bölümde tekrar bizimle. Ben bu bölümde bir YouTube kanalı için Bir de Buna Bak demek istiyorum Burçin'cim. YouTube kanalımız Go Türkiye. Instagram hesabı da var. YouTube kanalında Türkiye ile ilgili birbirinden güzel videolar var. Yabancılara yönelik tabii ki, doğal olarak Türkiye'yi tanıtan videolar var. Farklı farklı konularda. Ben Türkiye'yi zaten çok gezdim, her yerini biliyorum, videolara ihtiyacım yok diyorsanız başka şeyler de var. Yani Go Türkiye'nin hemen altında böyle sekmeler var. Bir alt sekme olarak Delicious Türkiye var. Ben işte bunu öneriyorum, Bir de Buna Bak diyorum. Wolfgang Puck Türkiye'nin farklı bölgelerinden enfes tarifler paylaşıyor. Wolfgang Puck kimdir? Kendisi bir şeftir, kendisi bir restorancıdır. Kendi alanının Carlo Ancelotti'sidir. Ya da işte müzikten örnek vereyim. Kendi alanının Eric Clapton'ıdır. Yani bu işin tepesindedir. Aslen Avusturyalıdır kendisi. 20'li yaşlarda Amerika'ya gitmiş. Orada meşhur olmuştur Wolfgang Puck. Restoranlar zinciri var. İşte mesela Spago gibi, Kat gibi restoranları var. Spago'nun İstanbul'da da bir restoranı var bu arada. Büyük de bir cateringci aynı zamanda. Şöyle bir örnek vereyim. Oscar töreninin after partisi var ya Burçin.
Tamam.
Oranın cateringini Wolfgang Puck yapıyor. Bir saat içinde diyor 1500 kişiye ve son derece yüksek kalitede, yani hani hakikaten çok yüksek kalitede yemek servis ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden bu adamın tüm restoranlarındaki en top şefleri geliyorlar Los Angeles'a, ki yani 200 aşkın şeften bahsediyoruz. 200 tane şef bir gece için Los Angeles'a geliyor. Wolfgang diyor ki gelin arkadaşlar. Kendisi hiçbir şey yapmıyor. Kendisi orkestra şefi, böyle sen şunu yap sen bunu yap diyor. Oscar töreninin after partisindeki bütün o meşhur kişilere catering hizmeti veriyorlar. Bu adam Delicious Türkiye için videolar paylaşıyor. Yani bu kadar önemli bir adam. Yeme içme dünyasında önemli bir adam. Yemek videolarından hoşlananlar için Bir de Buna Bak diyorum. Delicious Türkiye diyorum.
Bakacağım. Ben bu yaz döneminde biraz mutfakta daha fazla vakit geçirmeye niyetliyim. Güzel zamanda geldi önerim.
Teşekkürler Burçin'cim.
Özgür. Şu anda biz ne konuşursak konuşalım. Yok yemekmiş, yok Türkiye, Go Turkey'miş, Queen'miş, Madonna'ymış, podcast. Hepsini bir kenara bırak. Şu an gündem ne dersen sana bir isim söyleyeceğim. Bir isim ve bir soyadı söyleyeceğim. Müzikte de, dizi dünyasında da ve bir şekilde eğlence dünyasında da tek bir gündem var. Kate Bush.
Kate Bush, evet Kate Bush.
Evet Kate Bush, yani Kate Bush. Şimdi belki tanımayanları kısaca tanıtırız ama neden Kate Bush? Çünkü Kate Bush'un 80'lerde yaptığı bir şarkı Stranger Things'in 4. sezonunda 1. bölümde çaldı. Çalış o çalış, ondan sonra müzik dünyasında fırtınalar esti. Hiç tanımayanlar Kate Bush'u tanıdılar. Şarkılar acayip acayip dinlenmeye başladılar. Üzerine konuşmalar, tartışmalar. Yani hiç Kate Bush'tan haberdar olmayan kocaman bir kitle artık Kate Bush'u Özellikle şarkısını ve bence bundan sonra da şarkılarını tanıyacak. Yani bu işte bu dönemin bence güzel avantajlarından bir tanesi. Bu Rick Astley'nin de başına gelmişti biliyorsun. O da böyle bir oyunda kullanıldı. Bir anda hiç kimse belki de ismini anmazken Rick Astley yeni kuşağın önemli isimlerinden biri oldu. Böyle şeyler arada yaşanıyor. Şimdi bu talih kuşu Kate Bush'un üstüne konmuş durumda. Bilmiyorum Stranger Things senin ya da dinleyicilerimizin ne kadar radarında. Çok büyük bir çıkış yaptı 4. sezon. Netflix tarihinin en iyi hafta açılışını yaptı. 287 milyon saatlik bir izlemeyle. Çok iyi bir başlangıç. Hatta bir dakika şöyle bir şey yapalım mı? Mesela ben bu şeyin sonunda Kate Bush'un şarkısının hikayesi. Sen de bize Kate Bush'un şarkısının hikayesini anlatsa. Ben olayı anlatayım. Sen de bize şarkının hikayesini anlat. Çünkü şarkının hikayesi de bambaşka bir olay aslında.
Tabii şarkı o kadar büyük patladı ki. Ya da tekrar patladı ki. Ben de dedim ki bu şarkıyı isteyeyim mi acaba dedim Burçin'den.
İste tamam.
Evet. O zaman ben bu parçayı isteyeyim evet.
Tamam güzel. O zaman ben parçanın neden bugün bu kadar konuşulduğunu anlatayım. Sen de parçanın kendisini anlat. Şimdi 37 yıl 1985'te çıktı şarkı. 37 yıl sonra ne oldu da biz Kate Bush'u ve şarkıyı konuşuyoruz. Şimdi Running Up That Hill şarkının ismi bir de parantez içinde isim devam ediyor. A Deal With God. Bu kısım çok önemli. Buna biraz sonra geliriz. Ne oldu 37 yıl sonra? Bir kere Billboard'da ilk 10'a girdi. Yani çıktığı zaman bile Billboard'da bu başarıyı yakalamamıştı. Bu hafta Billboard'da ilk 10'a girdi. Çünkü işte dizide kullanıldıktan sonra streamleri %8.000 arttı. Yanlış söylemiyorum %8.000 arttı. 41 binken dinlenme 420.000'e çıktı. Videolardaki izlenme %15.000 arttı. 112 ülkede şu anda ilk yüzde birçok ülkede ilk onda hatta bir numara olduğu ülkeler var. Ve daha TikTok'ta da henüz böyle bir milyonluk bir videoya da etiketlenmedi. Oraya da girdikten sonra bence bütün yıla damga vuracaktır. Daha TikTok etkisi yok bu saydığım veriler arasında. Mesela Shazam'da şöyle söyleyeyim Shazam'da önemli bir başarıya imza attı. Televizyon dizilerinde kullanılan hiçbir şarkı 7 gün boyunca ilk 10'da durmamıştı global Shazam listesinde. Kate Bush bunu da başardı. Yani çok başarılı bir çıkış yaptı şarkı çalındıktan sonra. Bu arada tabii Kate Bush ne dedi bu duruma? Kate Bush bir mesaj yayınladı. Şarkının bu kadar sıcak karşılanmış olması benim için çok dokunaklı. Özellikle de bu diziyi seven genç hayranlar tarafından bu performans gösterildiği için çok mutluyum dedi. Ve kendisi de bir Stranger Things fanı olduğunu söyledi. Peki bu şarkı nasıl seçildi? Yani ne oldu da biz bu şarkıyı konuşuyoruz? Aslında dizilerde şöyle bir şey var. Bir takım müzik seçiciler var. Müzik direktörleri var aslında dizilerinde. Onlar dizideki işte konulara, sahnelere göre şarkılar seçerler. Stranger Things'in de müzik direktörü ya da supervisor'ı Nora Felder. Şimdi tabii orada baş yapımcılar var. Onlar çok ünlü kardeşler. Duffer kardeşleri olarak biliniyorlar. Matt ve Ross Duffer. Şimdi onlar bir şarkı istiyorlar Nora'dan. İstedikleri şarkıyı da şurada kullanacaklarını söylüyorlar. Bir kere bir takım kriterler belirliyorlar. Diyorlar ki 1986 yılında ergenlerin favorisi olsun bu şarkı. Bunun altını çiziyorlar. Bir şey daha istiyorlar. Bu şarkının kullanılacağı sahne Max karakteri var. Hiç spoiler vermeyeceğim. Max karakterinin böyle biraz depresif, kendini sosyal ortamdan soyutladığı bir sahneler bütününde çalacak. Yani hem ergen favorisi olsun hem de biraz böyle bir depresif tarafı da olsun diye bir sipariş aslında veriyorlar. O da birkaç tane alternatif şarkı çıkarıyor ve bunlar arasında hiç düşünmeden Kate Bush'un Running Up That Hill şarkısını seçiyorlar. Çünkü orada aslında şarkının ismi de yakalıyor Matt ve Ross'u. O şarkının ismi biraz önce dedim ya parantez içinde devam eden isim A Deal With God. Orada aslında Max'in Tanrı ile anlaşma fikri üzerinden bir sembolizm de var. Çok derin bir spoiler verdim. Kimse bir şey anlamaz ama yani şarkının kullanıldığı sahne ve şarkı cuk oturuyor. Dolayısıyla burada müzik direktörü Nora çok iyi bir iş çıkarıyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki sonra nasıl devam ediyor süreç? Diyorlar ki bunun telif hakkı. hakkını almamız lazım. Bu ilk önce EMI'deydi, sonra Sony'ye geçti şarkı. Sony'ye gidiyorlar, anlatıyorlar ve Kate Bush çok nadir olarak şarkılarının kullanılmasına izin veren bir isim. Bu bilinen bir şey piyasada. Bütün senaryoyu alıyorlar. Nerede kullanılacak, hangi sahnede, kaç saniye, kaç kere kullanılacak, bütün dizi tanıtımda kullanılacak ve her şeyi incik cincik incik cincik inceliyorlar. Ve en sonunda onayı alıyorlar Kate Bush'tan. Ve şarkı kullanılıyor. Kullanıldıktan sonra biraz önce söylediğim olağanüstü patlama yaşanıyor. Bu bize şunu hatırlatabilir aslında. Biraz geriye gidelim. Hatırlarsan TikTok'ta Dreams şarkısı da böyle viral olmuştu. Bir kaykayla gezen TikTok kullanıcısı Dreams'i kullanıyor. Dreams 70'lerden bir şarkı ve o sayede şarkı patladı. Kimsenin haberi yokken, kimse derken yani yeni kuşağın pek bilmediği bir şarkıyken o senenin en büyük şarkısı oldu. Biraz bu ikisini birbirine benzetiyorlar. Fleetwood Mac, Dreams ve Kate Bush'un bu şarkısını. Ama bence mesela Dreams'in başardığı daha büyük bir şeydi, onu söyleyeyim. Çünkü burada Stranger Things gibi bir itici güç var. Orada tamamen bir TikTok videosunda parlama durumu söz konusu. Ama yine de bu Kate Bush'u şarkısına verdiğimiz değeri düşürmez. Ama bunlar tabii asıl sık da rastladığımız şeyler. Artık şarkıların popülerleşmesinde diziler çok önemli rol oynuyorlar. Çok hatırlayalım, çok da uzak değil. Batman'de Nirvana'nın Something in the Way'i ne kadar popüler olmuştu değil mi? Çok eski ve çok az bilinen bir şarkıydı. Ama Batman'de öyle bir kullanıldı ki şarkı çok hafta listede oldu. İşte satın almaları yükseldi. Aynı şey Succession dizisinde de oldu. Yine bir Nirvana şarkısı, Rape Me. Yani gösterildiği sahne ve etkisi çok yüksekti. Yine yakın dönemde benim aklıma gelen Ozark'ta biraz önce Julia Garner'dan bahsettik ya. Kulaklıkla bir müzik dinliyor ve karşısında Killer Mike'ı görüyor. Onunla bir sohbette bulunuyor ve o da diyor ki ne dinliyorsun diyor, alıyor. Dinlediği şarkı Nez'in bir şarkısı. O şarkı hala şu anda listelerde var. Yani diziler ve filmlerde kullanılan şarkıların tekrar popülerleşmesi yeni bir şey değil. Ama Kate Bush'un durumu tabii çok önemli. Benim bu arada çok sevdiğim bir şarkıydı. Hatta bazı dinleyicilerimiz bu şarkının Placebo yorumunu da biliyor olabilirler. Hatta belki onun diye zannedenler de vardır. Bu arada ben bunu okuduğumda müzik direktörlük kısmını dedim ki ya bu sipariş bana gelseydi ben acaba ne seçerdim? Şimdi Kate Bush seçer miydim? Seçebilirdim. Hadi onu bir kenara bırakalım ama ben mesela şeyi seçerdim diye düşündüm. Yine dizide geçen konuyla da alakalı, orada da böyle Ruslar falan bir durumlar var. Ben herhalde 85-86'da da bu şarkı listelere girdi. Pet Shop Boys'un West End Girls'ünü seçebilirdim. Yani hem işte Rus, Doğu, Batı, 85-86 ergenler sever mi? Seviyordu o dönem. Bu da seçilebilirdi. Belki ilerleyen zamanlarda kullanılabilir. Aklıma başka şarkılar da geldi. Mesela o dönemin listelerine baktım. The Smiths'in çok sevdiğim There's a Light That Never Goes Out şarkısı ki Amerika'da pek bilindiğini zannetmiyorum ama bilinse bir anda böyle acayip olaylar yaratabilir. Bu tür şarkılar aslında böyle gizli kalmış hazineler. İşte müzik direktörlerinin diziler için seçtiği alternatiflerle karşımıza geliyor. Bence önemli bir hikaye. Bilmiyorum, şarkı bugün sıfırdan yeni baştan yapılsaydı bu etkiyi yaratır mıydı? Emin değilim ama yine de çok çok büyük bir etki yarattığını söyleyebilirim. Hemen buradan sana topu atayım. Bu kadar etki yaratan şarkının bir de bize hikayesini anlatsana.
Bu arada çok güzel özetledim. Bugünü çok güzel özetledim. Ben de biraz geçmişi özetleyeceğim. Ondan sonra da zaten parçaya geçeriz.
Tamam.
Ama ondan önce şu birkaç şey söylemek istiyorum. Çok güzel noktalara değindiğin için bölmek de istemedim güzel temponu. Birincisi, gerçekten dizilerin şarkılara, şarkıların da dizilere verdiği o ruh çok hakikaten güzel oluyor. Ve bu hani sadece yabancı dizilerde değil, Türk dizilerinde
tabii,
de var
tabii,
hakikaten.
Tabii.
İyi parçalar kullanılınca diziye hava katıyor ve dizinin havası da şarkıya geçiyor ve şarkıyı da meşhur edebiliyor. Bunun örnekleri var. Belki önümüzdeki bölümlerde daha fazla örnek veririz. Hem yabancı hem Türk örneklerden bahsederiz. İkinci söylemek istediğim de gerçekten Stranger Things büyük beklenen bir diziydi. Yani bir ara vermişlerdi. Covid girince araya bir iki sene yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sezonu beklemek zorunda kaldı izleyiciler, hayranları Stranger Things'in. Stranger Things'in bu arada seninle şeyi bahsetmiştik, hatırlıyor musun? Dizilerin jeneriklerinden söz etmiştik.
Evet.
Bir bölümde. Hatta senden şimdi bir ara name isteyebilir miyim?
Tamam dur.
Dur bir dakika. Bunu diyorsun değil mi?
Tabii ki bir dönem dizisi olduğu için geçtiği dönem işte 80'ler ve dolayısıyla 80'lerdeki parçalar çok kullanılıyor. Kate Bush'un parçası ilk kullanım değil, daha farklı şarkılar da kullanılmıştı. Ve bir önceki sezonda yanlış hatırlamıyorsam Neverending Story vardı. Bu arada tabii ki geçmişin yıldızlarından Winona Ryder'a da büyük hava verdi dizi. Yani onu da hatırlattı herkese. Şimdi gelelim parçamıza. Gelelim Running Up That Hill'e. Geçen bölümün istek parçası Andy Fletcher anısınaydı. Depeche Mode'dan Enjoy the Silence'da. Aslında 80'lerden bir parça isteme sırasıydı geçen bölümde. Enjoy the Silence'da 89'da kaydedilmiş, 90'ın hemen başında çıkmıştı. Neyse, o parçayı bir anma parçası olarak değerlendirelim. Şimdi bu şekilde biz klasik sıramıza geri dönmüş oluyoruz, 1980'lere. Şimdi sen de anlattın, ne yıllardı 80'ler. Acayip karakteristik özellikleri vardı. İlginç grupları, şarkıcıları tanımamızı sağlayan bir 10 yıldı 80'ler. Şimdi dediğin gibi o yıllara geri döneceğiz. Bir aralar benim aklımdaydı aslında ama başka isimlere öncelik verdim ve işte bu gelişme sonrası, Stranger Things sonrası artık dedim ki yani bu isme kayıtsız kalamayız. Daha bak, Kate Bush daha 19 yaşındayken çıkardığı ilk parçasıyla ülkesinde bir numara olan bir sanatçı. Kendi yazdığı parçasıyla İngiltere'de bir numara olan da ilk kadın bu arada. Kendi yazdığı parçasıyla İngiltere'de bir numara olan ilk kadın şarkıcı. 11 yaşında şarkı yazmaya başlayan bir isim. İlk demosunu yaparken de ona Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour yardım etmiş. Önemli bir destek almış yani. İlk albümünü çıkardığı 1978 yılından son albümünü çıkardığı 2011 yılına kadar müzik kariyeri boyunca 10 tane stüdyo albümü yapmış. Ve çoğunun yapımcılığını da kendi yapmış bu arada. Kate Bush önemli bir isim. Çok kişiyi de etkilemiş bir isim bu arada. Yani sebebi de şu, aslında çok eklektik ve çok deneysel bir müzik peşinde olmuş. Yani tarzı ne diye sorulduğu zaman mesela ona sadece pop diyemeyiz. Onun tarzına genelde verilen isim art pop veya işte experimental pop. Müzik farklı, yani birçok türü bir araya getiriyor ve yepyeni bir tarz ortaya koyuyor. Sözler de çok alışılmışın dışında. Sahne performansları mesela çok özgün ve yani o dönemin art pop'un kraliçesi olarak adlandırılan bir isim bu. Ve kendi kulvarında da başka bir isim de yoktu gerçekten. Şimdi sözlere geri döneyim. Şarkı sözlerine biliyorsun arada bir takılmayı seviyorum sözlere. Şimdi Kate Bush'un gerçekten önemli bir o dönem bir misyonu olmuş. Yani hassas olan ve hatta tabu olduğu düşünülen konulara bile girmiş Kate Bush şarkı sözleriyle, ki 70'lerden 80'lerden söz ediyoruz. Yani bugünden bahsetmiyoruz. O dönemde mesela kadınların yaşadığı travmalar hakkında, eşcinsellerin hayatının zorluğu hakkında şarkılar yapmak o dönem zordu. Ve böyle şarkılar yapıyordu Kate Bush. Ve bazı şarkılarının da gotik bir tarafı da vardı. Yani temalarında işte mesela komediyi, korkuyu birleştiren bir tarzı vardı. Dediğim gibi çok şarkıcı ondan etkilendi ki bunların arasında Alanis Morissette'den tut, Charlie XCX'e kadar değişik jenerasyonlara ilham vermeyi başaran bir isim. Şimdi 1985 dedin, o yıla gelelim. Bu parça İngiltere'de çok başarılı oluyor, Amerika'da da çok tutuluyor. İlk canlı performansını David Gilmour eşliğinde gerçekleştiriyor Kate Bush. Dediğim gibi artık kayıtsız kalamayız. Stranger Things bu alevi yaktı. Dolayısıyla bizim de bu parçaya bir değinmemiz lazımdı. Ve dediğin gibi çok güzel anlattın. Hikayede yeri olan bir parça. Yani sadece öyle standart bir kullanım değil bu. Hikayede yeri var. Dolayısıyla gelelim hikayesine, kendi hikayesine parçanın. Şimdi Hounds of Love albümü için yazdığı ilk parça bu. Dediğin gibi orijinal ismi A Deal with God içeriyor. Yani daha doğrusu şöyle, orijinal ismi A Deal with God. Tanrı'yla bir anlaşma. Plak şirketi bu isme hiç sıcak bakmıyor. Kate Bush da geri adım atıyor bunun üzerine. Diyor ki tamam, o zaman parçanın ismini şöyle yapalım. Running Up That Hill, parantez içerisinde A Deal With God. Öyle adlandırıyorlar. Şarkıda ne anlattığı farklı şekillerde yorumlanmış hep. En sonunda doğrusunu yapıp Kate Bush'a sormuşlar. Bu şarkıda neyi anlattın demişler. O da bu parçada bir erkek ve bir kadın birbirini gerçekten tam anlamıyla anlayamayacağını anlattığını söylemiş. Biraz karışık anlattım ama. Şimdi bir erkek ve bir kadın birbirini gerçekten tam anlamıyla anlayamaz. Çünkü biz bir erkek ve bir kadınız. Ve eğer birbirimizin rollerini gerçekten değiştirebilseydik, bir süreliğine birbirimizin yerinde olabilseydik, bence iki taraf birbirini çok iyi anlardı. Rolleri değiştirme konusunda Tanrı'dan istediğini ve anlaşmanın da bunu ifade ettiğini söylüyor. Yani işte zaten parçanın içerisinde de geçiyor bu sözler.
Evet, aslında hem Kate Bush hem de şarkının hikayesiyle güzel bir şekilde bağladık. Bu arada bir sır vermek istiyorum, kimse duymasın. Küçükken odamın duvarındaki nadir posterlerden bir tanesi de Winona Ryder'dı. Bunu açıklamak istedim.
Güzel bir sır, evet, oldu, evet.
Güzel bir sır oldu. Müthiş şarkı. Şu an çok popüler olmasından öte bizim zaten çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Hemen geçiyorum. Teşekkürler Özgür.
80'lerin mega bir starı değildi. Onun da altını çizelim. Ama mega bir star olmasa da yaptığı işlerle kendinden sonrakileri çokça etkilemiş. Gerçek bir 80'ler yıldızı. Megastar değilse bile büyük bir yıldızdı. Running Up That Hill ve Kate Bush. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere.
Görüşmek üzere.